bir kişinin hayatına bakmak istiyoruz. Bugün istiyorum Allah'ın sözü bizi konuşurken büyük bir kuraj versin, bir cesaret versin ki biz de öyle yaparız. Bu kişinin adı Gideon. Gideon. Belki bunun adını işittiniz. O kadar büyük yani bir kişi değil, İbrahim, Musa gibi tanınmış bir kişi olsun. Ama eski antlaşmada, kutsal kitapta çok büyük bir rolası var. Onun zamanını anlayalım. Ne zaman yaşadı, nasıl bir durumdaydı ve kısaca da olsa İsrail halkının tarihinden biraz da olsa haberimiz lazım olsun. Hepimiz Musa biliyoruz nasıl o çıkardı İsrail halkını Egip'ten, nasıl 40 sene dolaştılar. Ve biliyoruz Musa'nın işini devam eden bir Yeşu vardı, değil mi? Bu Yeşu ne yaptı? Musa'nın ölümünden sonra halka güdücülük yaptı ve bütün halkı Filistin toprağının içine götürdü. Ve öylelikle orada yavaş yavaş bütün kasabaları, köyleri ele geçirdiler. Filistin toprağına yerleşmesinin zamanı işte o zaman Yeşu vardı. Ama ondan sonra ne oldu? Musa ve Yeşu çok büyük Allah adamlarıydı. Çok büyük kahramanlarıydı, değil mi? Allah'ın gücüyle çok büyük işler yaptılar. Ve herkes o zamanları biliyor. Ama ondan sonra ne oldu? Ondan sonra 400 sene boyunca bir durgunluk zamanı var. Yani halk artık yerleşmiş ama eski işleri unutmuşlar. Allah onlara sanki uzak olmaya başladı. Ve orada görüyoruz çok zayıf bir İsrail. Musa'nın böyle güçlü işlerinden sonra böyle bir durgunluk zamanı görüyor. Aşağı yukarı 400 sene sürdü. 400 sene boyunca. 1400 senesinden 1000 senesine kadar değil mi? Geri gidiyoruz. Ve o seneler içinde sanki Allah'ın halkı çok bir zayıf durumdaydı. Onların bir tekeleği vardı böyle. Hep aynı işler yapardılar. Tamam mı? Önce durumları iyiydi. Allah'a tapıyorlar. Ve ne oluyor sonra? Şımarıyorlar. İyilik içinde başlıyorlar Rabbi unutmaya. Başlıyorlar ona önem vermemeye. Ve onun arkasından başlıyorlar başka putlara tapmaya. Bütün halklara uymaya başlıyorlar. Tamam, başka halkların, komşu halkların putlarını getirdiler. Aa, o da iyi, o da güzel, onu da tapalım derken yürekleri bölündü. Tamam mı? Ve bunun üzerinde Rab onlara ceza getirdi. Ve bu ceza nasıl oldu? Hangi halkların bu putları aldıysa o halklar onlara baskı yaptılar. O halklar gelip tamamı İsrail halkına baskı yaptılar. Bu baskı ne demek? Bu baskı demek savaş. Bu baskı demek polis. Bu baskı demek her şeyi soydular. Bu durumdayken akılları başlarına geldi. Ve dediler ki biz iyi yapmadık. Biz kötü yaptık. Biz günah işledik. Ve başladı Rabbe yalvarmaya. Üçüncü adım bu. Ve bu yalvarmak, bu tövbe olayından sonra Rab onlara veriyor birer kurtarıcı. 12 defa görüyoruz. 12 defa bu tekerlek döndü. 12 defa Rab onlara birer güdücü, birer hakim diyoruz buna yetiştirdi. Ve bu hakim, bu güdücü halkı toplayıp Rab onlara güç verdi. Düşmanlarını kovsunlar. Ve böylelikten sonra tövbe ettiler. Düşmanlarını yendiler ve gene iyi duruma geldi. Ve ondan sonra bu tekerlek bir daha dönmeye başladı. Gene şımarmaya başladılar vesaire vesaire. 12 defa bunu görüyoruz. Hakimler kitabının içinde 6 tane büyük hakim görürüz. Bir tanesi, geçenlerde baktık, Şimşon'un hayatı. O sanıydı zaten. Ama daha önce bu Gideon yaşadı. Ve Gideon zamanında görüyoruz iki halk onlara baskı yapıyor. Midyanlılar ve Amalekliler. Bu iki halk İsrail halkını ezerdiler. Bu durumda Rab Gideon'u çağırıyor. Çünkü Gideon çok büyük bir Allah kahramanıydı. Ama göreceğiniz onun kahramanlığı neye dayanıyor? Ne onda çok büyük bilginlik vardı, ne o süper bir güç yoktu onda sanki bir Superman gibi. Yoktu öyle bir şey. Ama Rab onu çağırdıktan sonra kullanıyor onu. Rab onu çağırdıktan sonra o kahraman oluyor. Rab onu çağırdıktan sonra işi başlıyor. Ve öyle bir görev yapıyor ki insanca mümkün değil. Biz buna bakacağız bugün. Gideon'un hayatı, o bize kuraj versin. Biz de birer Gideon gibiyiz. Önce sıradan önemsiz bir kişi. Ama Allah'ın çağrısı sana geldi mi? Allah seni çağırdı mı? O zaman onun kadar büyük işler sen de yapacaksın. Okuyorum Hakimler kitabından. 6. bölümden önce ayet 1'den 6'ya kadar sesleyin. İsrailliler yine Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar. Değil mi? Tekerlek başlıyor. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillilere öyle ağır geldi ki dağlar da kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Bıraktılar güzel evlerini, çiftliklerini. Balkanlıkta, mağaralarda, peşterede böyle başladılar saklanmaya korkudan. Ne kadar büyük bir eziyet. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurardılar. Gazze'ye kadar ekinlerini yok ederdiler, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Yani düşmanlar da beklerdiler, ko eksinler tarlalarını, ko yani yetiştirsinler. Ama biçme zamanı gelince herkesi korkudan dağıttılar ve bütün ekinleri onlar topladı, hayvanları da çaldılar. Hayvanları ve çaldıkları ile birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi bu düşmanlar. Adamları, develeri saymak mümkün değildi. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederdiler. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. Çok korkunç bir durum. Kötü olanı yapmaya başladılar. Rab da hemen düşmanları yetiştiriyor ve onlar da saklamaya başlıyorlar. Bakın onların yaşamı nasılydı. Onların yaşamı çok yani zayıf düşkün bir durumda. Bütün sene uğraştılar ve en sonunda başkası yedi. Sen düşün bir çiftçisin ve ben çiftçilere hayranım. O kadar eziyet, o kadar emek veriyorlar, o kadar ağır çalışıyorlar. Ve en sonunda hani bir senede bir kere biçme vakti geliyor. Ama bu sefer her şeyi başkalarına kaldı. Başkalarına kaldı. Ne kadar fena bir şey. Çalışıyorsun bütün sene ve başkası yiyor. Bu rastgele değildi. Bu şimdi değildi yani o halklar çok güçlüydü. Ya da işte kader ya da Karabakh bilmem ne. Hayır. Rab daha önce böyle olacağına söz verdi. Rab dedi ki bak bu böyle olacak akılan. Okuyorum Yasa'nın tekrarı kitabından. 28. bölüm 47'den 51'e kadar. Rab o da daha kanunu verirken diyor ki bak dikkat et ben sana şimdi bu kanunu veriyorum. Bu sıra olacak sizin halkınızda. Bu sıra tuttunuz mu? İyi. Tutmadınız mı bakın ne olacak. Şöyle diyor. Madem bolluk zamanında Tanrınız Rab'be sevinçle hoşnutlukla kulluk etmediniz, Rab'bin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Her şeye gereksinim, yani ihtiyaç duyacaksınız. Rab sizi yok edinceye kadar boynunuzu demir boynduruk vuracak. Rab uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir halkı, dilini bilmediğiniz bir halkı, yaşlılara saygı, küçüklere sevgi beslemeyen acımasız bir halkı, birden çullanan bir katal gibi başınıza getirecek. Rab diyor ki ben ceza olarak tarihi biliyorum. Ben tarihi ayırıyorum. Öyle yapacağım. Uzak yerden bile halklar getireceğim size. Yani ceza olsun diye. Siz yok oluncaya kadar hayvanlarınızın yavrularını, toprağınızın ürününü yiyip bitirecekler. Size ne tahıl, ne şarap, ne zeytinyağı, sığırlarınızın buzağlarını ne de sürülerinizin kuzularını bırakacaklar. Ta ki siz ortadan kalkıncaya kadar. Rab dedi ki, bakın ben kanun verdim mi? Bu ufak bir şey değil. Siz ekeceksiniz, başkası biçecek. Siz yetiştireceksiniz, başkası bu hayvanı yiyecek. Ama öbür tarafta Rab aynı zamanda büyük bir söz veriyor. Hep böyle olmayacak. Biz bu sistem altında yaşamıyoruz. Rab bize başka bir şey vermek istiyor. Başka bir umut vermek istiyor. Yeşaya peygamberinde orada konuşuyor gelecek zaman için. Mesih'in zamanında nasıl olacak? Ve diyor ki, 55.1 Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinize doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Kulak verin, bana gelin, dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davud'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Asıl bereket yeni antlaşmada. Onun peşinde gittik mi başkası bizim bereketimizi almayacak. Ne kadar büyük bir ders. Onlar bütün sene boşuna uğraştılar. Ve biz de bazen şaşıyoruz, boşuna uğraşıyoruz. Bu kadar zahmet, bu kadar emek veriyoruz, bu kadar zorluk görüyoruz ve en sonunda sanki bir şey kalmıyor elimizde. Olabilir mi acaba ki biz Rab'bi unuttuk diye? Evet, en birinci yerde onun peşine gidelim. En birinci yerde değil şimdi biz rahat olalım diye uğraşalım. Ama Rab'bin işi bitsin diye uğraşalım. O vakit diyor her şeyi size vereceğim. Şimdi dönüyoruz. İsrailler acaba ne yapacak bu durumda? Düşünebiliyor musunuz? Korkudan mağaralara saklanırdılar. Bizden kim var yaşadığı bir mağarada, bir peşteri? Yok öyle bir insan değil mi? Delilik diyeceğiz. O mümkün değil. Ama korkudan onu yaptılar. Evet devam ediyoruz. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'ı yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi. Şimdi bu peygamber Gideon değil. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki sizi Mısır'dan ben çıkardım. Köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden, sizi baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum. Toprakları size verdim. Ve size dedim ki ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına tapmayın. Ama sözümü dinlemediniz. Peygamber onları uyarıyor. Ve diyor ki vakit geldi tövbe edesiniz. Bakın ben ne yaptım ve siz ne karşılık verdiniz. Ben ne kadar uğraştım sizi çıkarmaya ve siz nasıl bana sanki teşekkür etmiyorsunuz ki başka putlara tapıyorsunuz. İstiyor yani söylesin ki Rabbin iyilikleri unutmasın kendi halkı. Rabbin iyiliklerini unutmasın. Ve bizim aramızda da çok kişiler var. Rabbin iyiliklerini çok çabuk unutuyorlar. Kız kardeş sen unuttun mu? Senin kocan eskiden neredeydi? Gezgincilikti, sarhoşlukta, fenalıktı, kırmak dökmekteydi. Sen o vakit o durumda bulunurken sen Allah'a yalvardın. Rab sana iyilik etti. Sen bugün bu iyiliği geri ödemeyi düşünüyor musun? Ya da erkek kardeşler, sen eskiden darlığın ve yoksulluğun içinde yaşarken Rab seni sanki odan çıkardı. Rahat bir yere oturdu. Ama bazen bugün beğenmiyoruz. Yemek beğenmiyoruz. Eşyalar beğenmiyoruz. Rab diyor ki bu hepsi unutmaktan geliyor. Unutuyoruz Rab'in iyiliğini. Ve İsrail de böyle Rab'in iyiliğini unuttular. Evet, hiçbir şeyi senin yüreğine Rab'den uzaklaştırmasın. En küçük meselede hazırız Rab'i terk edelim değil mi? Ben bazen şaşıyorum. Ne kadar ufak şeyler kişileri yeter yani Rab'den sapsınlar. En ufak bir dalgınlık olsun kardeşlerin arasında. Her şey unutuluyor. Aa Allah yok. Öyle değil mi? En ufak bir sıkıntı görelim. Aa nasıl Allah'ıydı bu? Azıcık kazancımızdan kaybedelim. Yüreğimiz kırılıyor. Yani ben bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum ama İsrail halkının durumunu anlamak için lazım bunu gözünün önümüzüne getirelim bütün bunları. Ve şimdi görüyoruz Rab nasıl bir kurtarıcı hazırlıyor Gideon'u. Görüyoruz bir melek nasıl Gideon'a geliyor. Melek ona görev veriyor. Okuyorum Hakimler 6. bölüm 6'dan 11'in 12'ye kadar. Rab'in meleği gelip Avi Ezerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gideon, buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Rab'in meleği ona görünerek dedi ki, ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Ya şimdi bu senaryo biraz gözümüzün önüne canlandırmak lazım. Ekinler hazırlanmış, biçme vakti geldi. Belki geceleyin İsrailler kıra çıkıp tamam mı? Çabuk çabuk böyle ekinleri topladılar ama sonra ne yaptı? Çünkü bilirdiler sabah gene gelecek bu Amalek halkı ve Midyan halkı ve bizi baskın yapacaktı. Şaşırdılar ne yapsınlar? Normal olarak değil mi? Buğdaylar böyle dışarıda avluda yayılıyor ve orada işte samanlardan ayrılıyor. Ama bunu yapmadılar. Gideon aldı birkaç kileme diyelim ve bunları sakladı bir cenderin içinde. Cendere ne demek biliyor musunuz? Bu üzüm basma yeri. Yani taştan yapılmış bir vana kadar, bir kuvvet böyle bu kadar büyük bir şey. Belki 3-4 metre geniş bir şey. Ve orada başladı buğdayları dövsün. Saçmalık değil mi? Yer yok ki. Nasıl bunu yapacak? Korkudan öyle bir duruma düştüler ki saklıdan yani buğdayı dövüyor. Ne kadar düşman halkı onu çalmasın. O gösteriyor ki ne kadar zayıf bir durumdaydılar. Bir avuç ekini için korkardılar düşman onu almasın. Sen düşün. Rab ne kadar büyük bir güçle İsrail halkı Egip'ten çıkardı ki bütün halklar onlardan titremeye başladılar. Dünyanın en büyük ordusu bile titremeye başladı. Ve şimdi birkaç kuşak sonra nereye düştüler? Ben düşünüyorum geceleyin saklı saklı mum ışığında bizim kahraman büyük geroy Gideon ne yapıyor? Saklıdan ekinleri dövüyor. Bu çok güzel gösteriyor ki nereden nereye düştüler diye. Evet melek ona görününce çok komik bir söz söylüyor. Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Ya ben Gideon olsam, yani ya gülmeye ya kızmaya başlayacak. Ne biçim laf bu, değil mi? Ne biçim laf. Aynı biçimde Cebrail mesela nasıl Meryem'e göründü. Nasıl dedi? Merhamete erişen kız. Kız yani kısmetli kız dedi. Ne saçmalık. Çok fukara bir halktanıydı. Çok önemsiz bir aileden. Tamam mı? Nişanlıydı belki 35-40 yaşında bir adama. Yani bunun neresi diyeceksin şanslı? Bu ne okumuş bir kız, ne de herhangi bir padişahın kızı. Ama melek geliyor ona, ey şanslısız, ey merhameti erişen, yani seçilen kız. Gideon ve Meryem İsrail halkına kurtuluş getirirdiler. Meryem doğurmakla, Gideon gene savaşmakla. Tamam mı? Şimdi melek geliyor Gideon'a ve diyor ki ey yiğit savaşçı. Sanki eğlenmek istiyor değil mi? Nasıl? Yiğit savaşçı gecenin yarısında mum ışığında yani vananın içinde olur mu? Buğdayı dövsün. Ve Gideon'un cevabı da şöyle diyor. Gideon'un cevabı iki türlü. Birincisi diyor ki sanki senin anlattığın şeyler gerçeklere uymuyor. Şimdi bakalım Gideon nasıl cevap veriyor. Gideon dedi ki ey efendim eğer Rab bizimle ise senin dediğin gibi bütün bunlar neden başımıza geldi? Değil mi? Meleğe böyle de cevap veriyor. Atalarımız Rab'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rab'bin bütün o harikalar nerede? Rab bizi terk etti. Midyanlıların eline teslim etti. Gideon bence bir realist. Biliyor musunuz? Üç çeşit insan var. Var optimist, var pesimist, var realist. Bunlar ne demek? Bir optimist her zaman en güzel şeyi görüyor. Tamam mı? Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmüyor. Ne kadar da fenalık görürse, ne kadar da zorluk görürse hep gülümsüyor. Yok bir şey, sıkılma, olacak. Bu bir optimist. Her zaman yani iyi tarafı düşünüyor. Onun tersi gene bir pesimist. Ne kadar da iyilik gösterirsin, ne kadar da iyi şey anlatırsan, yok ya sende, bir şey olmayacak ya. Ben biliyorum bu böyle olmayacak. Hiçbir zaman iyi bir şey düşünmüyor. Tamam mı? Buna diyoruz pesimist. Bir de ortada bir şey var, realist. Realist demek, realno düşünüyor, gerçekleri görüyor. Ne fazla, yani iyi ne fazla kötü düşünmüyor. Durum neyse onu gösteriyor, onu söylüyor. Yani Rab bir tarafça istiyor, hepimiz realist olalım. Ama imansız realist değil, imanlı realist. Ve Gideon'un buradaki hatası değil, realist olsun. O çok güzel, realno, gerçekçi konuşuyor. Heh, nerede büyük savaşçıymışım? Ne konuşuyorsun bana? Eğer böyleyse nasıl bu duruma düştük? Baksana. Sanki itiraz ediyor, ben mi? Doğru, haklı adam haklı. Tamam mı? Yani gerçekleri olduğu gibi görüyor. Ve Rab da istiyor, biz gerçek kendi durumumuzu görelim. Bir gerçekçi, bir realist olalım. Senin gerçek ruhsal durumun nedir? Neye benziyor senin gerçek durumun? Bunu ölç. Ne fazla optimist ol. Tamam. Var bazı işleri bende ama sıkılma. Ben iyi bir imanlıyım. Ne de bir pesimist ol. Tamam mı? Demek ki hani benden hiçbir zaman imanlı olamaz. Ben Allah'ın işini hayatta yapamam. İki cevap yanlıştır. Realist ol. Ne yapabileceğini bil. Ne yapamayacağını bil. Tamam mı? Realist ol kendi imanlı hayatın için. Ama dediğim gibi imanlı, imanla yaşayan bir realist. Ne diyor Gideon? Atalarımız bize anlattı, dedelerimiz anlattılar bize. Tabii ki Gideon yüzlerce sene sonra yaşadı. Belki 250 sene sonra yaşadı Musa'dan. Ve tabii ki o zaman hayatta kimse kalmadı. Kim Musa'nın vaktindeki büyük işleri, mucizeleri görmüş. Hepsi ölmüşler. Onun için diyor ki dedelerimiz bize anlattılar. Onlar öyle bir zamanda yaşadılar. Artık Rab'in işi eskide kaldı. Değil mi? Artık bir masal gibi anlatılmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Musa'nın zamanın vaktinde, Yeşu'nun zamanın vaktinde. Bir masal gibi. Allah öyle işlerdi böyle ya. O vakit Allah mucize yapardı. Allah o vakit büyük mucizeler, büyük işler yapardı. Ama şimdi... Ve böylelikle bu imanlı masallarla, ki aslında masal değil gerçek olaylar ama artık böyle uzak kalmış bir masal gibi bir duygu bırakıyor. Tamam o imanlı masallarla kendilerini avutmaya başlamış. Evet bir vakit Allah çok kuvvetliydi ama bugün yapamaz. Bugün düşmanlarımız var. Bugün düşmanlarımız bizim üzümlerimizi, hayvanlarımızı ve buğdayımızı, ekinlerimizi çalıyor. Acaba aynı Allah o günlerde de işleyebilir mi? Ve birçok defa ben Bulgaristan'da bunu görüyorum. 15-20 sene önceki duruma özleniliyor. Kişiler böyle özlem duyuyorlar. Hani eski durumlar. Bir vakit köyden köye gezerdik. Bir vakit öyle büyük işler yapardı bizim aramızda Allah. Hatırlıyor musun işte Plostat'ta böyle meydanda neler oldu? Mucizeler bilmem ne. Öyle anlatıyor. Ama şimdi bugün, bugün tat yok. Bugün krize var. Bugün hayat zor olmaya başladı. Ve böyle dikkat etmezseniz biz de Gideon gibi kendimizi böyle eski imanlı hikayelerle avuturuz. Ama bakın şimdi melek geliyor. Niçin? Değil eski masalları anlatsın diye. Değil anlatsın bir vakit Musa yaptı. Bugün sen yapacaksın. Rab meleğe gönderdi. Yani Gideon'a bu amaç için. Ve aynısını Rab bizi bugün sana da konuşuyor. Düşünme 20 sene önce, 15 sene önce büyük vaizler, büyük pastolar burada ne yapmış? Bugün sen yapacaksın. Birincisi bu. Birinci itiraz buydu. Bu bir vakitiydi. Ondan sonra Gideon'un ikinci bir itirazı var. İyi güzel ama ben bu işe uygun değilim. Şöyle diyor. Gideon şöyle diyor. Ait olduğum boy yani cins Manaşe oymağının en zayıf cinsidir. Ben de kendi ailemin en genç adamıyım. Ne istiyor söylesin? Tabii ki biz şimdi bunt yapacağız. Biz güçlerimizi birleştireceğiz. Herkes silahlanacak ve bu Midyanlıları kovacağız. Ama nasıl yapacağız bunu? Benim cinsim en küçük, ben de en genç erkek. Nasıl olacak? İnsanca mümkün değil. Musa aynı laf yapmadı mı? Rab onu çağırınca Musa aynı laf yapmadı mı? Çıkış kitabından 4-10 şöyle okuyoruz. Musa Rab'e dedi, aman ya Rab, ben iyi bir konuşmacı değilim. Dili tutuk biriyim. Pepeliyorum. Güzel konuşamıyorum. Tamam Rab, sen yapmak istediğin çok güzel. Doğru. Dua edeceğim. Bulasın bir kişi ki bu iş yapsın. Ama lütfen ne olur beni uğraştırma. Beni yapamam. Değil mi? Musa böyle konuştu. Gideon böyle konuştu. Ve sonra Davut da aynı şeyi söyleyecek. Aynı laf yapacak. 1 Samuel 16-11. Tamam mı? Sonra İshai yani Davud'un babası Samuel ona sordu ki oğulların hepsi bunlar mı? Davud'un babası dedi ki bir de en küçüğü var. Sürüleri gidiyor. Hayvanlarla oynuyor. Samuel dedi ki çabuk birini gönder onu getirsin. O buraya gelmeden ben ve biz yemeğe oturmayacağız. Yani o da şimdi aynı. Davud'un babası dedi ki var bir ama uygun değil ya. Bırak. Hayır. Rab toşunu onu seçiyor. Tam onu seçiyor. Ve dediğimiz gibi Meryem de aynı meleğin sesini işitince o da hemen demedi. Olacak çok güzel. Yapacağım. Ne dedi? Bu nasıl olacak ki? Ben henüz el değmemiş bir kızım. Ben uygun değilim. O da elini kaldırıyor. Sanki Rab bir kişi çağırmaya başladı mı? İlk reaksiyon, ilk tepki hep budur. İyi fikir ama ben değil. Yapacağım ama benimle değil. İnsan kendine güvenmiyor. Bu değil sadece mülüslük, değil sadece yani tembellik ya da işte isteksizlik. Hayır. Çoğu vakit görüyorum imanlılar kendine güvenmiyorlar. İmanlılar yani değil kendilerine Rab'a güvenmiyor ki ben yapabilirim bunu. Değil mi? Ama Rab her zaman öyle çalışıyor. Her zaman zayıf ve insanca bakarsan uygun olmayan kişiler kullanmak istiyor. Okuyorum şimdi Korintliler mektubundan. 1. Korintliler 1. bölüm 26'dan 29'a. Rab aynı hakikati yeni antlaşmada da gösteriyor. Ve diyor ki, Pavlus şöyle diyor. Korint Kilisesi'nde konuşuyor. Kardeşler, bir bakın nereden çağrıldınız? İnsanca bakarsan sizden çok kişi bilgili değildi. Çok kişi kuvvetli değildi. Çok kişi soylu değildi. Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti. Akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti. Kuvvetli kişileri utandırsın diye. Ve Allah bu dünyanın aşağıladığı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti. Öyle ki sayılan kişileri hiçe indirsin. Öyle ki hiçbir insan Allah'ın önünde övünmesin. Bu ayet çok biliniyor. Ve biz seviyoruz bunu okuyalım, seviyoruz bunu düşünelim. Allah zayıf kişileri okumamış, tamam mı? Uygun olmayan kişileri seçiyor. Ve biz bunlardan biriyiz. Ben bunlardan biriyim. Ne güzel Allah beni seçti. Doğru. Ama bakın bu ayetin de başka bir tarafı var. Ve şimdi buna bakalım. Biz bu ayeti seviyoruz. Sanki Rab bizim gibi zayıf kişileri seçti diye ve kendimizi avutturuyoruz. Ya ben çok cahil idim. Ama çok şükür Rab beni seçti. Kardeş güzel. Ama şimdi cahil kalacağım mı? Ben çok zayıf idim. Çok güzel Rab beni seçti. İyi ama zayıf kalacağım mı? Onun için mi seçti seni Allah? Seçmenin bir anlamı var. Rab seçiyor değil sadece seçilsin diye. Rab seçiyor bir amaç için, bir iş için. Tamam mı? Evet, bu ayet bize bu işi gösteriyor. Ne için seçti? Hangi amaç için? Ve ne diyor ki? Akıllı kişileri utandırsın. Kuvvetli kişileri utandırsın. Sayılan kişileri hiçe indirsin. Rabbin bir işi var, bir amacı var. Ve bu yüzden, bu amaçla seni seçti. Ve bu seçmek, seçilmek daha doğrusu, bu demek değil ki sadece toplantı katılasın. Bu demek değil ki sadece ara sıra kendini imanlı gösteriyorsun. Hayır, Rab seçiyor bir iş için ve nasıl Gideon'u şimdi bir iş için seçiyor, bizi de seçiyor bir iş için. Bugün aynı çağrı sen de alıyorsun. Tamam mı? Dönüyoruz gene Hakimler 6. bölümüne ve orada gene Gideon'un olayına bakıyoruz. Dedi ki, şimdi ne kadar saçma bir şey dedi. Son olarak ne dedi ki? Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Ondan sonra gidiyorsun itiraz ediyor. Senin konuştuğun bir şeye benzemiyor. Yalandır. Yani senin konuştuğun gerçeklere uymuyor. Ondan sonra melek ona şöyle cevap veriyor. Rab Gideon'a dönüp kendi gücünle git İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Rab çok iyi biliyor. Rab da realisttir. Rab da biliyor yani bu kişi de zayıftır. Zayıflık var. Ama Rab gene diyor ki ben seni gönderiyorum. Ben seni seçtim. Dakika'da sen o kadar korku içindesin. Sen o kadar zayıf durumdasın. Sanki kendine güvenmiyorsun, yapamayacağım diyorsun. Ama gene de ben seni seçtim yaparsan. Gideon şöyle cevap verdi. Ey efendim, ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim? Ait olduğum boy Manaş'ın en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Tekrarlıyor bunu. Rab diyor ki ben seninle olacağım. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın. Evet. Hep bu sıra var. Ben seni gönderiyorum. Ben seni gönderiyorum. Yani senin yapacağın işin aslında benim işimdir. Çok önemli bir şey. Demiyor yap bir şeyler. Hayır ben seni gönderiyorum. Ben şef. Tamam mı? Sen işçi. Sen yaptın mı? O zaman benim işim bitmiş olacak. Değil kendi işin. Çok önemli. Bizim işimiz hiç kimse sanmasın benim işimdir. Bizim işimiz demesin hiç kimse. Ha ben bunu yaptım. Hayır. Rab seni gönderiyor. Onun işini bitiresin diye. Ama sonra melek diyor ki kendi gücünle git. Bu söz ne demek istiyor? Kendi gücünle git. Bu söz istemiyor desin. Hani sende var yeterince güç. Güven kendini. Yapacaksın. Öyle değil. Kendi gücünle git. Bu söz demek ki ne kadar az kuvvetin varsa o az kuvveti kullanmaya başla. Ve ben sana eksik olanı tamamlayacağım. Kendi gücünle git. Bazen bunu yanlış anlıyoruz. Rab istemiyor onu puşurtuyorsun desin yani. Aa sıkılma sende var güç. Hayır hayır onu demek istemiyor. Biliyorum senin gücün çok az. Biliyorum sen çok zayıfsın. Ve sanma ki ben sana güveniyorum çok iyi adamsın diye. Hayır. Ama da kadar ne kadar az da gücün varsa git ne kadar yaparsan yap. Birinci adımı at. Onu demek istiyor. Çık bu karanlık çukurdan. Git aydınlığa. Saklanma artık. Yapacağın işini açıkta yap. Yok saklıdan böyle buğday ezesin değil mi? Ben seninle olacağım diyor. O zaman eksik olan gücü vereceğim. Bu da çok büyük bir prensip var. Birçok kardeşlerimiz diyor ki iyi güzel ama yapamıyorum. Rab bana güç versin. Tamam Rab verecek ama ne zaman? Sen beklersin Rab güç versin. Ondan sonra kalkacaksın bunu yapmaya. Bu olmayacak. Benim çocuğum ne vakit öğrenirdi tekerlek aydama çok korkardı. Aa yapamayacağım. Tut beni. Ben diyorum tutacağım seni ama sen pedallara basacaksın. Sen basmadın mı öğrenmeyeceksin. Tamam ben seni belki tutuyorum ama bu aydamak değil. Bu hiçbir zaman öğrenmek değil. Ve Rab da aynısı diyor ki önce pedallara bas. Ne kadar da zayıf olsan o zaman ben gereken gücü, eksik olan gücünü vereceğim sana. Sen bunu yapıyor musun? Sen bunu yapıyor musun? Yoksa daha da dua ediyorsun. Rab bana güç ver. Rab bana güç ver. Melek dedi ki kendi gücünle git. Ne kadar güç varsa birinci adımı at. Rab'in işlerini yap. Ondan sonra göreceğin acaba yeterincin gücün var mı yok mu? Matta 13:31. Hepimiz bunu biliyoruz. 32. Gökün krallığı bir hardal tanesine benziyor. Adam onu alıp tarlasına ekmiş. Bu tohum bütün öbür tohumlardan daha küçüktü. Ama büyüdükten sonra bahçedeki bütün yemişlerden daha büyük oluyor. Ağaç kadar oluyor. Hardal tanesi. Bunu var mı gördüğün bir hardal tanesi? Nerede kullanıyorlar? Kadınlar biliyor. Nerede kullanılıyor bu hardal tanesi? Hı? Turşularda değil mi? Turşuya koyuyorsun böyle küçücük, böyle yeşil bir topçu gibi. Hiçbir şeye benzemiyor. Sen buna baktığın zaman tabii böyle parmaklarının ortasına tutuyorsun böyle. Ve ne diyeceksin? Bunda güç var mı yok mu? Bir bebek bunu ezebilir. O kadar güçsüz. Ama Rab diyor ki bunda korkunç bir güç var. Öyle bir güç var ki yani ağaç yapacak bir güç. Ağaçlar biliyorsunuz değil mi? Biz yollarda gezerken çarşıda görüyoruz. Ağaçlar tüm en hızlı betonları çatlattırıyor değil mi? Yani bu ağaç bu betondan daha güçlü. Zamandan böyle oluyor. Demek ki bu küçücük tohumda öyle bir kuvvet var ki ilk önce bunu anlamıyorsun, görmüyorsun. Ama atıldığı zaman diyor bu tohum. Yani nereye lazım gitsin oraya gittiği zaman o vakit bu güç meydana çıkıyor. Bu güç çalışmaya başlıyor. Evet ve Mata bu meseleye devam ediyor. Mata 17:20. Çünkü size doğru bir şey söyleyeyim. Sadece bir hardal tanesi kadar imanınız oldu mu? Bu balkanı diyeceğiniz buradan kalk oraya git ve gidecek. Sizin için mümkün olmayan bir şey yok. Biliyorsunuz Plovdiv, Filibe bizim kasabamız. Eskiden 7 tepe vardı, şimdi 6 tane kaldı. Ve bütün Bulgaristan'da öyle, değil mi, tepeli kasaba diye biliniyor. Ve Rab diyor ki, iman varsa diyeceksin bu Alyosha tepesine ya da Cambaz tepesine diyeceksin. Kalk, atla, falanca köye git. Olacak mı? Sanki bize çok aptal bir şey gibi geliyor, değil mi? Rab bununla mı, bu işlerle mi uğraşıyor? Rab böyle saçma sapan şeylerle mi uğraşıyor? Elbette Rab'in işi değil, geografiya değiştirsin, ona bir şey, kimse bir şey kazanamaz. Rab'in işi başka. Rab'in işi, o istiyor ki engel olan, ne varsa, tepeler ne varsa, değil mi, tepeler yol yapmak için engeldir. Ne kadar büyük engel varsa Rab onu ortadan kaldırıyor. Ama neyle? Seninle. Sizin imanınız olduğunu diyor. İsa'nın sözü bu. Evet. Ve aynı söz melek konuşuyor Gideon'a. Git kendi gücünle yap. Ne gücün varsa bir adım at. Evet. Belki sadece çok az imanın var. Çok az fırsatın var. Ama bu tohum lazım ekilsin. Ve Rab bize kuraj vermek istiyor. Gideon yaptığı gibi biz de iman adımlar yapalım. Özellikle gençlere konuşuyor. Ben hayatımı neyle geçirmek istiyorum? Hayatımda ne yapmak istiyorum? Ve Rab şimdi bugün seni de çağırıyor. İster genç ol, ister yaşlı ol, ister kadın ol, ister erkek ol. Rab diyor ki bir iman adımı at. Bu Gideon gibi. Var bir iş, var bir düşman, var onu yenmek, var fırsat. Ama kullan bu fırsatı. Ondan sonra tabii ki insan zayıf. Rab bizi konuşursa boynumuz böyle bükük. Surat asıyoruz. Güzel, poprinsip. Aslında çok güzel. Ama evet, üç boka var ya, ama bunlar hep hemen arkadan geliyor. Değil mi? Ve Rab bunu bildiği için meleğe buyruk veriyor. Gideon'un imanını artırsın. Bakın ne oluyor. Hakimler 6:21. Rabbin meleği elindeki değneğinin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı. Gideon orada kendine yemek yaptı. Melek böyle deneyle onlara dokunuyor ve kayadan diyor ateş fışkırdı. Musa'nın zamanında kayadan su çıkardı ama şimdi kayadan ateş çıkarıyor. Ateş eti ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra Rabbin meleği gözden kayboldu. Son sözü buydu. Görev var. Sen yapabilirsin. Sen yiğitsin, savaşçısın. Ondan sonra bu ufacık tohumunu, bu ufacık imanın diyelim mayasını hızlandırmak için Rab ona bir mucize veriyor. Melek bir küçük senaryo yapıyor, küçük bir tiyatro yapıyor. Tamam mı? Deneyle bir kaya vuruyor ve o kayadan ateş çıkıyor. O ateşte bu ekmek ve pide ve etleri birdenbire yakıyor. Nasıl? Aynı biçimde sen gidiyorsun, düşmanları öyle yapacaksın. Ve ona bakarak nasıl bu ateş her şeyi yakıp yok etti. Sen düşmanları öyle yapacaksın. Bir daha gelmeyecekler buraya. Sen onları öyle yeneceksin ki, öyle uğrattıracaksın ki bir daha buraya gelmeyecekler. İşte sanki bu metotla Rabbi onun imanını arttırıyor. Acaba Gideon ne yaptı? Acaba biz ne yapacağız? Gideon olabilir desin, çok güzel, çok güzel. Ve sonra gene dövmeye devam etsin bu dayı. Öyle mi yaptı? Bakın ne yaptı. Bakın ne oldu. Aynı o gece. Devam ediyoruz. Gideon bu çağrı aldıktan sonra demedi, çok güzel, bir hangi gün yapacağım onu. Daha o gecede, daha çağrı aldığı gece harekete geçti. Ve biz aynısını lazım yapalım. Sen yüreğinde az bir şey de olsa hissediyorsun ki Rab seni çağırıyor bir iş yapasın. O zaman bekleme. Hemen cevap ver. Bakın ne oluyor. Okuyorum. Hakimler 6:25-32'ye kadar. Aynı gece Rab Gideon'a dedi. Babanın öküzünü ve 7 yaşındaki ikinci öküzü al. Sonra babanın Baal için yaptırdığı kurban yerini yık. Onun yanındaki aşera putunu kes. Sonra Tanrı Rab için bu tepenin üzerinde uygun bir kurban yeri yap. İkinci öküzü al. Keseceğin aşera putunun odunları ile yakmalık kurban olarak sun. Ne kadar kötü bir duruma düştü. Düşünemez. Gideon'un babası Rab'ı kurban keseceğine putlara, aşera ve Baal putlarına, tamam mı, kurban keserdi. Öyle yerler bile yaptı. Hatta yazıyor bir heykel yaptı. Bir heykel. Bu lafını bayağı büyük olsun. Çünkü o kadar odun vardı. Orada kocaman bir öküzü yani kızartırabilirsin. Yani bu belki 3-4 metrelik böyle bir heykel tahtadan yapılmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve Rab diyor ki Gideon'a daha bu gece bu putları kıracağım. Daha bu gece bu putları kıracağım. Evet, olamaz. Bu putlar dururken Gideon Rab'in işini yapsın. Önce bu putları kıracağım diyor. Ama bu onun yaptığı değil, babasının yaptı. Bu şimdi zor. Babama karşı gideyim. Demek İncil'de yazıyor, ana babana itaat et, sesle. Dikkat etmezseniz hep böyle bahaneler uyduracağız. Gideon adamlarından onunu yanına alarak, 10 kişi alıyor yanına, Rabbin kendisini buyurduklarını yerine getirdi. Küçük bir grup yaptı. Küçük bir domaşla grupa yaptı. Küçük bir çete oluşturdu. 10 kişi. Ve diyor ki biz başlıyoruz. Biz başlıyoruz, putları yıkmaya beklemeyeceğiz daha fazla. Ne var ki ailesinden ve kasabanın halkından korktuğu için bunu gündüz yapacağına gece yaptı. Hem yapıyor hem yapmıyor değil mi? Hem yapıyor hem de korku var. Çok kuraj var hem korku var. İmanlı öyle değil mi? Biz ara sıra bir şey yaparsanız Rab için korku var mı? İyi. Hadi böyle yapacağız. Haftaya gidiyoruz. Bastıracağız 1000 tane broşür. O da açık açık Rab'in müjdesi yazılıyor. Ve hepinize 50'şer tane vereceğiz. Tamam mı? Ve diyeceğiz şimdi bütün mahalleye boydan boya gez olun. Başka kiliseye de bunu yapıyorlar. Korkmadan kapı kapı dolaşıyorlar. Sokakta insanlara konuşuyorlar. Var mısın? Doğru, ben de öyleyim. Ama bakın Gideon öyleydi. Hem iman vardı hem korku vardı. Ve bu çok güzel bir primer, çok güzel bir örnek benim için. Hani korku olduğun zaman bu demek değil ki imanın yok. Bu demek değil ki yapamazsın hiçbir şey. Ne durumda olursan ol ama birinci adımı at. Devam ediyoruz. Sabah erkenden kalkan kasaba halkı gördü. Nasıl Baal'ın kurban yeri yıkıldı, yanındaki aşera putu kesildi ve ikinci öküz yeni yapılan kurban yerinin üzerinde sunuldu. Sabahleyin halk kalkıyor ve görüyor bunu. Oo, bizim putumuz yıkıldı. Panika büyük. Ne kadar aşağı düştüler. Birbirlerine bu işi kim yaptı? Büyük heyecan diye sordular. Araştırıp soruşturduktan sonra bu işi Yoaş oğlu Gideon'un yaptığını anladılar. Bunun üzerine Yoaş'a yani Gideon'un babasına dediler ki oğlum dışarı çıkar, ölmesi gerek. Çünkü Baal'ın kurban yerini yıktı. Yanındaki aşera putunu kesti. Ve bu da görüyoruz İsrail halkı ne kadar düştü. Yani putları yıkan bir kişiyi öveceklerini onu öldürmek istiyorlar. Yoaş çevresindeki öfkeli kalabalığa dedi ki Baal'ı savunmak size mi düştü? Siz mi onu kurtaracaksınız? Kim onu savunursa gün doğmadan ölecek. Eğer Baal Tanrı ise bırakın kendini savunsun. Yıkılan kurban yeri onundur. Ne güzel bir cevap veriyor. Diyor ki madem bu puta inanıyorsunuz nasıl oldu bu put kendini savunamadı? Kendini koruyamadı. Da şimdi siz onu korumaya kalkıyorsunuz. Evet. Gideon Rabbin sözüyle korkuyu yendi. Bugün imanlılar da çok konularda korkuyu yüreklerinde taşıyor. Bunu görüyorum. Utanmak, korku var bizde. Rabbin sözünü insanlara anlatmak için bir korku var. Markos 16:15 diyor ki bütün dünyaya gidin ve iyi haberi bütün insanlara bildirin. Ama biz alıştık toplanmaya ve bekliyoruz halk buraya gelsin de müjdeye duysunlar. Evet, birçok imanlı herhangi bir hizmet, Rab'den herhangi bir hizmet etmek için görev almaktan korkuyorlar. Korkuyorlar Rab bana görev vermesin. Çünkü benim rahatım, benim keyfim bozulacak. Evet, Romalılar 1:16 Pavlos diyor ki ben iyi haberden utanmam. Evet, ve açıkça görüyor son olarak Gideon putları kırdı. Asıl hizmeti başlamadan, çünkü asıl hizmeti değildi putlardan uğraşsın. Asıl hizmeti neydi? Amalek halkını yensin. Savaş yapsın düşmanlara karşı. Kendi halkını serbest etsin. Ama bu yapmazdan önce lazım putlar kırılsın. Ve biz de Rab'in hizmetini yapmak isterken bizim putlarımız da kırılsın. Neyi o kadar seviyoruz? Neyi o kadar bağlıyız? Ve çok işte şimdi televizyon budur. Aa şimdi gene bu tamamen dağıldı. Evet, eminim. Peki birçok kişi televizyon yüzünden kalkıp Rab'in işini yapamıyorlar. Çünkü bu rahatlığı seviyoruz. Bin bir çeşit temaya dalıyoruz. Çünkü yapamıyoruz. Başka kişilerin çeşit çeşit başka temalar var. Bunu uzatmaya gerek yok burada. Ama putlar neyse onu kıralım. Ki Rab'in hizmetini yapalım. Son olarak Gideon bizi burada kuraj ve cesaret veriyor. Rab sana güç veriyor. Onun işini bitireceksin diye. Tamam mı? Ama başla. Birinci adımı sen at. Sen at. Paulus diyor ki Filipiler 4:13 bana kuvvet veren biri var. Onun yardımıyla her şey yapabilirim. Her şey. Bunu istiyor söylesin. Her şey yapabilirim. Ben şimdi istersem 100 metre 10 saniyede koşabilir miyim? Ya Rab bana güç ver. Dünyanın en hızlı koşucusu olayım. İncil'ini yazıyor. Her şey yapabilirim. Ve burada istiyorum sizi uyarayım. Bugün çok kişi, çok pastorlar, çok televangelistler internet sayfalarında, televizyonda çok defa böyle vaazlar işiteceğiniz. Allah sana güç veriyor, her ne istersen yapabilirsin. Yanlış. Önce Rab meleğin ağzıyla Gideon'a bir iş veriyor. Bu iş için her şey yapabilirsin. Onun yardımıyla her şey yapabilirim derken, Paulus tabii ki bunu demek istiyor. Değil sen hoşuna ne giderse yaparsın. Ama benim işim, benim işim için ne lazımsa onu yapabilirsin. Çok büyük bir fark. Ve aldanmayın. Çok büyük bir yanlış öğretişler yayılıyor bugünlerde. Sanki Allah istiyor senin hayatını daha güzel yapsın. Sana daha fazla bereket versin. Sanki sana böyle bir güç vermek istiyor. Sen daha rahat olasın diyor. Hayır, öyle değil. Ama benim işim için ne lazımsa o gereken kuvveti sana vereceğim diyor. Kolosiler 1.11 şöyle diyor. Bunun için Rabbin şanlı kudretine göre bütün güçle kuvvetlenirsiniz. Öyle ki her şeye sevinçle, dayanmakla ve sabırla katlanırsınız. Rab diyor ki ben dua ediyorum bu sevinci bulasanız. Ki değil yoktur. Zaten size verdim ama bunu kullanmaya başlarsınız. Ve son olarak Efesler 6.14 Rab şöyle diyor. En sonunda Rab de kuvvetli olun. Onun güçlü kudretini alın. Gideon bize çok güzel bir örnektir. O kadar zayıf bir durumdayken Rab onu çağırdı. Ona bir iş verdi ve görüyoruz gereken kuvveti verdi. Ama o çukurdan kalktı. Çıktı o karanlık çukurdan. Birinci adamı oda attı. Ve dedi ki yeter artık bu zayıflıkla. Yeter artık bu korkuyla. Yeter artık bu saklanmakla. Ne ya? Rab konuştu bana. Ve ben bu iman adımı atacağım. Ne kadar da az gücüm varsa onu bu iş için kullanacağım. Rab sizinle olsun.